Erzurum'da 2. Rus Müstahkem Mevki Alayı'nın resmi harp gazetesi. Dipnot. Bu vesikaların aslı Bab-ı Ali arşivindedir. Rus Kafkasya ordusu 1917 Ocağı ortalarına doğru ne başkumandanlıktan ve ne de ordu kumandanlığından emir almaksızın o zamana kadar işgal etmekte olduğu yerleri boşaltarak geri çekilmiştir. Müstahkem Mevki Topçu Alayı bu ricatta orduya iltihak etmiştir. Yalnız Deve Boyunu'nda işgal edilmiş olan yerlerdeki kıtalardan ve Erzurum Müstahkem Mevki Topçu Alayı'ndan 40 subay sırf vazife hissiyle askerler tarafından terk edilmiş olan toplarının başlarında kalmıştır. Terk edilen yerlerde nakil vasıtasızlığı yüzünden taşınamayıp oralarda bırakılan 400'den fazla top mevcuttu. Vazife hissi ve şerefle hareket eden subaylar, başkumandanlıktan topları terk etmelerine imkan verecek bir emir veya müdafaaya devam edebilmeleri için takviye kuvvetleri gönderileceğine dair bir haber bekliyorlardı. Dipnot. Elinizdeki kitapta sayfa 91'de yer alan bunlar arasında her yaşta kadın sözcüklerinden buraya kadar olan kısım Yeni Şark'ta yer almamaktadır. Yazı dizisi 23. bölümden 25. bölüme atlamaktadır. Bu kısmın sansür edildiği anlaşılıyor. Kaynak Yayınları'nın notu. 1. alayın subayları ile 2. alayın kadroları doldurulmuştu. Ordunun ricatı dolayısıyla Erzurum'da bir Ermeni İttihadı Askerisi namıyla bir ihtilal komitesi teşkil eylemişti. Aynı zamanda başkumandanlık 2. Kale Topçu Alayı'na talim görmemiş 400 Ermeni askeri göndermişti. Fakat bunların çoğu kaçmıştı. Geri kalanlar ise ancak mevzideki topları muhafaza ile meşguldü. Ordunun ricatından biraz evvel Rusya ile Maverai Kafkas arasında haberleşmenin kesilmiş olduğu bir zamanda Tiflis'te geçici bir hükümet teşekkül etmiş ve Maverai Kafkas Komiserliği namını almıştı. Bu hükümet Rusya'nın bölünmez bir parçası olan geçici ve bağımsız Kafkasya hükümetini teşkil ettiğini ve fakat asayiş temin olununcaya kadar merkezi idareyi temsil edeceğini ilan etmişti. Bu komiserlik 18 Aralık 1917'de dağılmış olan eski ordunun yerine Müslüman, Gürcü ve Ruslardan meydana gelen 3 kol ordudan ve Çerkez vesaire milletlere mensup müfrezelerden meydana gelen ve millet esasına dayanan yeni bir ordunun teşekkül ettiğini bildirmişti. Ermeni milletine mensup askerlerden ibaret ve Rus subaylarının idaresi altında olan Deveboynu ve Erzurum Müstahkem Mevki Topçusu bir karar alınıncaya kadar olduğu gibi bırakılmıştı. Kumandası Rus olan asıl kadroları Ruslar tarafından doldurulan bu müfrezelerin Ermeni müfrezeleri olarak kabul olunamayacakları açıktır. Bu teşkilatın Ermeni teşkilatı olduğuna dair bir emir varit olmadığından ve maaşları Rus maliyesi tarafından ödendiğinden ve idaresi Rus ordusuna hizmet eden subayların elinde bulunduğundan bundan hiçbir Ermeni sıfatı yoktu. Rus ordusunda Ermeni kilisesinin mevcut olmaması söz konusu teşkilatın Rus sıfatına sahip olduğu hakkında şüphe bırakmaz. Ordunun ricatından 2 aya yakın bir müddet geçmiş olduğu halde asayiş henüz iade olunamamıştı. Askerleri firare ve yağmacılığa devam ediyorlardı. Bir Bulgar Ermenisi olduğu düşünülen Miralay Torkum, Erzurum'a mevki kumandanı tayin edilmişti. 1918 Ocağı'nda piyade kıtalarından bazı Ermeni askerleri Erzurum'da Müslüman eşrafından birini katletmiş ve hanesini yağmalamışlardı. Başkumandan Odişelitse bütün kıta kumandanlarını davetle bu müthiş cinayetin tertipçilerinin nihayet 3 gün zarfında bulunmasını emretti. Daha sonra Ermeni subaylarına hitap ile bu meselenin Ermeni milletinin şan ve şerefiyle münasebettar olduğunu, bu haydutların meydana çıkmasına yardım etmelerinin dünya gözünde kendilerini haklı göstereceğini ve eğer Ermeniler yaptıkları mezalime son vermezlerse kendilerini ve mallarını Ermenilere karşı müdafaa edebilmeleri için Müslüman ahaliye silah dağıtacağını söyledi. Buna Miralay Torkun cevap vererek birkaç şahıs tarafından icra edilen bu cinayetlerin bütün Ermeni milletine atfedilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Müfreze kumandanları ise birer birer söz alarak bir divanı harp teşkil edilmesini ve cinayet faillerinin de idam olunmasını teklif ettiler. Odişelitse ise bu divanı harp meselesi hakkında gerekli tedbirleri aldığını beyan eyledi. Miralay Torkun 25 Ocak'ta müstahkem mevki taburlarına bir resmi geçit yaptırarak 20 pare top attırmıştı. Bu veçiyle ordunun kuvvetini tahalliye göstermek istiyordu. Bu resmi geçit esnasında General Torkum Ermenice bir nutuk irat etmişti. General Odişelitse'ye hitap eden bu nutuk Ermeni milletinin bağımsızlığını ve bağımsız devlet reisi olarak Torkum'un hükümet icrasına başladığını ilan ediyordu. Bu garip nutuktan haber alan Odişelitse yeni hükümet reisi olan Torkum'u hemen Erzurum'dan sürmüştü. Bağımsız bir Ermeni devletinin tesisine Rusya hükümetinin aleyhtar olduğunu bu da açıkça gösteriyordu. Gerek Erzurum'da ve gerek diğer yerlerde bulunan depolardan Ermenilere verilen silahlar, mühimmat ve askeri elbisenin Rus taburlarının bulunmamasından dolayı geçici olarak kendilerine verilmekte olduğunun birçok defalar Erkan-ı Harbiye tarafından Ermenilere ihtar olunduğunu işittim. Binaenaleyh Ermeniler yalnız emanetçi makamında olup bunları ilk talepte iadeye mecburdular. Bu sıralarda Ermeniler tasavvur edilemeyecek bir vahşetle Erzincan havalisindeki silah vesaire müdafaa vasıtalarından mahrum zavallı Türkleri öldürmüş ve zulümlerini tamamladıktan sonra Türk kıtalarının yaklaştığı haberi üzerine Erzurum istikametinde kaçmışlardır. Başkumandanlıktan alınan ve sonradan cinayetlerin işlendiği yerde hazır bulunan Rus subaylarının şahitliği ile de teyit olunan haberlere göre Ermeniler Erzincan'da 800'den fazla Türk'ü öldürmüş ve bu esnada yalnız meşru müdafaa neticesi olarak bir Ermeni kaybetmişlerdir. Diğer taraftan Ermeniler Erzurum civarındaki Ilıcan'ın zavallı Müslüman halkını kadın ve çocuk ayırt etmeden yok etmişlerdir. Dipnot: Bu iki paragraf Yeni Şark'ta sansür edilmiştir. Kaynak Yayınları'nın notu. 7 Şubat'ta nazarı dikkatim aşağıdaki vakalar üzerine çekilmişti. Şehirdeki Ermeni milis ve nizami askerleri bilinmeyen bir hedefe doğru yüzlerce Müslüman sevk ediyorlardı. Bu sevkiyatın sebebini sordum. Bunların demir yolları üzerinde birikmiş karları temizlemek üzere amele olarak toplandıkları cevaben bildirildi. Cevabı kâfi gördüm. Halbuki bunun yalan olduğu daha sonra meydana çıktı. Bununla beraber bunu ileride söz konusu edeceğim. Saat 3'e doğru alayımın subaylardan biri olan Teğmen Lipski bana telefon ederek birkaç Ermeni askerin sokakta 5 Türk'ü durdurduklarını, sonra kışla meydanının bir köşesine dikerek merhametsizce dövüp nihayet öldürdüklerini bildirdi. Rus subayının bu bedbahtlar lehine vaki müdahalesinin tehditlerle karşılanmış ve bu sahnenin diğer bir şahidi olan bir Ermeni subayının haydutların tarafını tutarak Lipski'yi müdahaleden men etmiş olduğunu ilave etti. Bu haber üzerine 3 Rus subayı ile cinayet mahalline koştum. Bana telefon eden subay ile Erzurum Belediye Reisi Stavroski'ye rast geldim. Bunlar dostlarından bulunup Ermeniler tarafından tutuklanan bir Türk'ü arıyorlardı. Lipski, Ermeni askerlerinin ellerindeki silahlarla Kışla'ya yaklaşılmasını men ettiklerini söyledi. Kışla'ya yaklaştığım zaman 12 Müslümanın dehşetle oradan çıkarak kaçtıklarını gördüm. Bunlardan birisini tuttum. Fakat lisanını bilmediğimden anlaşmak mümkün olmadı. Sonra müşkülatsız Kışla'ya girebildim. Yolda tutulan Türklerin nerede olduğunu sordum. Askerler şehir sakinlerinden kimsenin Kışla'da bulunmadığını söylediler. Bizzat teftiş ettim. Nihayet banyo dairesine 70 Müslümanın dehşetler içinde beklediklerini gördüm. Hemen yaptığım tahkikat neticesinde bunun müsebbiplerinden olan 6 Ermeni'yi tutuklattırdım. Yalnız Müslümanlardan birinin hüviyetini tahkik edemediğim bir Ermeni tarafından komşu haneden birinin damı üzerinde kurşunla katledildiğini işittim. Bir tabii bu zavallıları serbest bıraktırdım. Bu tahkikatın evrakı, resmi evrakım serbest bırakılan bu Müslümanların listesi 27 Şubat'ta yani Erzurum'un Türk taburları tarafından tekrar işgalinde kayboldu. Bugün bile müteşekkirane hislerini bana karşı gösteren Türkler sorgulanmakla bu vakaları ispat edebilir. Bundan başka belediye reisi Stavroski'nin katibi Ali Pepeov Bey liste ve zabıtnameyi bizzat yazmış olduğundan bunları tanıyacak bir haldedir. Bu vakaları tertip edenin Karagedov isminde bir Ermeni küçük subayı olduğu tahkikat neticesi anlaşıldı. Karagedov Türk hanelerini aradığı zaman yağmacılıkta mahir birçok Ermeni askeriyle beraber möble vesaire çalmıştı. Bunun üzerine kendisi diğer Ermeni askerleriyle beraber hapsolunmuştu. Komiser Selatov ile belediye reisi Stavroski karşısında başkumandan aynı günün akşamı bu vakadan haberdar edilmişti. Ermeniler aynı gün birkaç Türk daha öldürmüş ve Türk pazarını kül etmişlerdir. Erzurum ve havalisine bugünlerde münferit katillerin vuku bulduğu da genel olarak öğrenilmiştir. Tafta civarında bir Türk'ü öldürmüş olan bir Ermeni'yi bizzat tutuklayarak mevki kumandanına teslim ettim. Tarlalara gönderilen Türklerden birçoğunun dönmedikleri ve mevcudiyetleri hakkında hiçbir haber alınamadığı şehirde naklolunuyordu. Belediye kaybolan bu Türkler hakkında başkumandanlığa malumat vermişti. Topçu büyük subayları arasında vaki olan bir toplantı neticesinde başkumandanlığa bir rapor verilmiş bulunuyordu. Mevcudiyetimiz hiçbir fayda temin etmediği için Erzurum müstahkem mevkiini derhal terk etmemiz için izin istedik. Ermeni fecaatini önlemek hususundaki imkansızlık yüzünden orada bulunmamız namımızı kirletecekti. Türk taburlarının başkumandan Vehip Paşa'dan Erzincan'ı işgal etmeleri ve ileri hareketine Rus taburlarıyla temasa gelinceye kadar devam etmeleri hakkında emir aldığını içeren telsiz telgraf geldiğini Odişelitse haber verdi. Vehip Paşa bu telgrafında Ermenilerin bu mıntıkalarda Türkler hakkında işledikleri mezalime ancak bu suretle nihayet verilebileceğini bildiriyordu. Bu vaka üzerine Maverai Kafkas Komiserliği Osmanlı hükümetine barış teklif etti. Osmanlı ordusu kumandanlığı telsiz telgraf ile bu teklifi kabule hazır olduğunu beyan ve vaki olan teklifi Osmanlı hükümetine tebliğ ettiğini ilave eyledi. Müracaatımız üzerine kumandan Odişelitse, Maverai Kafkas Komiserliği Reisi Gegeç Kuri ve Başkumandan Lebedenski ile mezalim hakkında telgraf haberleşmesinde bulundu. Gelen cevapta Ermeni mezaliminin nihayet bulması için Ermeni Milli Meclisi'ne gayet katı bir ultimatom verildiği ve Erzurum acı vakalarına son verilmek üzere Andranik ile Doktor Zafriyev'in Milli Meclis tarafından orduya gönderildiği bildiriliyordu. Subaylara gelince onlara Osmanlı hükümetinin barış teklifi hakkındaki cevabı gelinceye kadar yerlerinde kalmaları rica ve yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür beyan ediliyor ve eğer Rusya yeni bir tehlikeye maruz kalacak olursa son dakikaya kadar sebat edecekleri ümidi de ifade olunuyordu. Bundan başka ordu kumandanlığı bir günlük emir ilanı ile subaylara yerlerini terk etmemelerini tavsiye ve Ermeni mezaliminden dolayı namlarını lekedar etmemek ve hayatlarını tehlikeye koymamak için bu acı ahvalin meydana gelmemesi hakkında sonuna kadar gayret edeceğini ilave eyliyordu. İşte sırf bunun için ve Rus menfaatlerine hizmet edebilmek ve yalnız başkumandanlığın emrine tabi olmak üzere Erzurum'da kaldık. Bu esnada Maverai Kafkas Komiserliği teklifine Osmanlı hükümetinin olur cevabı verdiğini ve 17 Şubat'ta Trabzon'da barış müzakeresinin başladığını öğrendik. Ordu kumandanı Erzurum ve civarında Osmanlı ordusuna karşı hareket vaki olmayacağından barışın yapılmasına kadar Erzurum'da kalmaları ve barış neticesinde silahlar ve mühimmat ve askeri eşyanın ya Rusya'ya naklolunması veyahut da Osmanlı ordusu barışın yapılmasından evvel Erzurum'u almak isterse topların tahrip edilmesi ve Rus taburlarının ise subaylarıyla beraber Rusya'ya naklolunması icap ettiğinden nihayet 7 gün evvel bu konuda emir verileceği de bildirildi. Subayların Erzurum'da kalıp kalmaması hakkında bir karar alınıncaya kadar Kürtlere karşı müdafaa maksatlı bir vaziyet almak icap ediyordu. Çünkü mütareke esnasında Osmanlı hükümeti resmen Kürtlerin emre itaat etmediklerini ve bağımsız olarak hareket eylediklerini bildirmişti. Bunun için ordu kumandanlığı Erzurum-Erzincan menziline Ocak nihayetlerine doğru kafi derecede top gönderilerek menzil erzak deposunu yağmaya gelen Kürtlerin hücumuna karşı müdafaa edilmesine karar vermişti. Dolayısıyla icap eden her noktaya bir subay ile iki top gönderildi. Bu toplar Erzincan ve Erzurum'dan Ermeni taburlarının ricatı üzerine geri alınmıştı. 10 Şubat'a doğru aynı maksatla Büyük Kiremitli ve Subnişa mevzilerine ve şehrin sair yerlerine ikişer top yerleştirilmişti. Palandöken tarafından Kürtlerin hücumu muhtemel olduğundan Harput ve Kars kapıları arasında toplar konulmuştu. Bunların sırf Kürt hücumlarına karşı konulduğu ve nizami asker tarafından bir hücum vaki olduğu takdirde 2 dakikalık bir topçu ateşinden sonra halbe elverişsiz bir hale geleceği açık idi. Şubat ortalarına doğru uzak mevzilerdeki topların muhtelif aksamı merkezi depoya yatırılmış ve sıra yakındaki toplara gelmişti. Palandöken'deki toplar hakkında aynı suretle hareket edilmesi için emir verilmiş ise de icra edilememiştir. Yazdan evvel kımıldayacak hale gelemeyeceği ve manevi kuvvetinin bozulmuş olduğu zannedilen Osmanlı ordusunun hücumu beklenmiyordu. 12 Şubat'ta dişlerine kadar silahlı Ermeni haydutları istasyon civarında alenen 10-12 Türk'ü öldürmüşlerdir. Bu cüretkârhane cinayetten hiddetlenen iki Rus subayı onları kurtarmaya teşebbüs etmiş, fakat bizzat silahla tehdit edildikleri için bir çareleri kendi tarihlerine bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. 13 Şubat'ta Ordu Kumandanlığı Örfi İdare İlan ve Divan-ı Harpler Teşkil ve Eski Kanun icabınca ölüm hükmünü tatbik için emir vermişti. Miralay Morel, Erzurum Mevkii Müstahkem Kumandanı olmuş ve bir Ermeni ise Divan-ı Harp Reisi tayin edilmişti. Aynı günde Başkumandan ve General Gerasimov Erzurum'u terk etmişti. Mevkii Müstahkem Topçu Kumandanı olarak ben Erzurum'da kalmıştım. Miralay Morel'in Erkan-ı Harbiyesi Rus subaylarından meydana gelmekteydi ve alay Erkan-ı Harbiye Reisi Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Schnauer idi. Ordu kumandanının gidişinden sonra Miralay Morel tamamıyla başka bir tavır aldı. Adı geçen Erzurum son dakikaya kadar müdafaa edilmek lazım geldiğinden subaylar ile sıhhatli olan sakinlerin şehri terk etmesine müsaade etmeyeceğini beyan ediyordu. Bazı subayların şehri terk etmek istediğini divan-ı harbe bildirdiğim zaman, üyelerden bir Ermeni hiddetle şehri terk edecek olanları bizzat eliyle idam edeceğini ve firar edenlerin ise Köprüköy'deki ve Asankale'deki Ermeni kaleleri tarafından divan-ı harbe sevk edileceklerini bağırarak söyledi. O zaman kurtulması gayet güç olan bir kapanda tutulmuş olduğumuzu ve örfi idariyle divan-ı harbin Ermeni çetelerine karşı değil fakat Rus subaylarına karşı tatbik edileceğini anladım. Mezalim şehirde eskisi gibi hüküm sürmeye başladı. Silah ve müdafadan mahrum zavallı Türk nüfusu eskisi gibi Ermenilerin hücumlarına maruz kalarak yalnız Rus subaylarında bir sığınak buluyorlardı. Bunlar ise kendilerine pek az yardımda bulunabiliyorlardı. Emrimde bulunan birçok subaylar sokakta durdurulup soyulan Türklerin hayatını kurtarmak için cebir kullanmak zorunda kalmışlardır. Ordu mühendisi olarak Müstahdem Karayev bir gün sokakta alenen bir Türk'ü soyan bir Ermeni'yi bir kurşunla yere devirmişti. Türkleri katleden haydutların cezalandırılması meselesi konuşulmadan bırakılmıştı. Divan-ı Harp Ermeni intikamından korkarak hiçbir Ermeni'yi mahkum edemedi. Halbuki bu Divan-ı Harp'in teşkilini bizzat Ermeniler talep etmişlerdi. Türkler esasen Ermenilerden meydana gelen bir Divan-ı Harp'in bir Ermeni'yi mahkum etmeyeceğini söylemişlerdi. Bu suretle kurtlar birbirlerini yemez atasözünü bir kat daha anlamış oluyorduk. Bütün Ermeniler kadınları da beraber olduğu halde kaçmışlardı. Hapishanedeki Karagedov'un serbest bırakıldığını işittim. Sebebini Morel'e sordum, yeni tahkikat neticesinde masumiyetini ispat ettiğini söyledi. Halbuki ben ve subaylarımdan ikisi bu vakanın büyük şahitlerinden idik. Yeni tahkikat esnasında dinlenmeyen şahitlerden yalnız biz kalmış idik. Morel'in cevabıyla yetinmeyerek vakanın dosyasını Miralay Aleksandrov'a verdim. Diğer taraftan da tutukladığım cani dahi cezalandırılmamıştı. Miralay Morel Erzurum'daki Türk ahalinin ihtilalinden korkmaya başladı. 17 Şubat'ta Adranik ile işgal edilmiş mevzi komiser muavini Doktor Savriyev geldiler. Ermeni vakalarını bilmediğimizden Adranik'in idama mahkum bir cani olduğunu bilmiyorduk. Bu tafsilatı Osmanlı kumandanı ile sohbet esnasında 7 Mart'ta haber aldım. Adranik Rus generali elbisesini giymiş olduğu halde geldi. Saint Vladimir nişanının 4. ve Saint George nişanının 2. rütbesini taşıyordu. Binbaşı Sinkeviç isminde bir Rus erkan-ı harbiye reisi vardı. Andranik'in gelişinden bir gün evvel Miralay Morel bir telgraf aldığını ve bunda Erzurum'dan kaçanları imha için Köprüköy'de mitralyözler konulduğunun bildirildiğini söyledi. Andranik gelir gelmez Erzurum mevki kumandasını ele aldı. Miralay Morel onun emrine ve biz de bu sonuncusunun emrine tabiydik. Andranik'in geldiği gün emrim altındaki mıntıkada bulunan Tepeköy'ün erkek kadın çocuk bütün halkı öldürüldü. Bu mıntıkada hizmette bulunan subaylardan biri tarafından bildirilen bu dehşet verici vakayı ilk mülakatımda Andranik'e söyledim. Huzurumda 20 süvari gönderilmesini ve bunların hiç olmazsa canilerden birini tutup getirmelerini emretti. Bugüne kadar neticeden bir haber alamadım. Miralay Torkum yeniden şehirde peyda oldu. Kendisiyle beraber Ermeni topçu Miralay'ı Dolukanov da geldi. İlk sözü kendisinin topçu müfettişi ve dolayısıyla benim de amirim bulunduğunu söylemek oldu. Ben ise fırka kumandanlığı vazifesini gördüğümden amire ihtiyacım olmadığını söyledim ve eğer böyle olmazsa hizmetten çekileceğimi ilave ettim. Bu vaka üzerine Dolukanov'un Erzurum mevki müstahkemi topçu idaresini yürüteceği meydana çıktı. Bana gönderdiği emirler Andranik namına yazılıyordu. Ermeni mülazımı evveli, dipnot, mülazımı evvel üst değmen. Can Polatyan dahi birkaç işlerime karışmaya cesaret etmişti. Mesela bütün topların geriye gönderilmesini emrettiğim zaman Ermenilerin tabiatıyla Erzurum'da kalacaklarından ve bunlara ihtiyaçları olacağından bu topların nakline müsaade edemeyeceği cevabını verdi. Bundan da anlaşılıyordu ki Ermeniler kumandayı ellerine alarak Rus subaylarını icra vasıtası olarak kullanmak istiyorlardı. Bundan başka kendilerini Ermeni bağımsızlığı için hizmet etmiş gibi göstermeyi arzu ediyorlardı. Fakat Ermenilerin bu fikri anlaşılacak olursa Rus subaylarının her şeyi yüzüstü bırakarak çekileceklerini ve Ermenileri subaysız bırakacaklarını biliyorlardı. Aşağıda 7. Kafkasya Dağ Topçusu Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Peliyat tarafından yapılmış olan beyanat, Ermenilerin topçu subaylarının istifasından ne kadar korktuklarını göstermektedir. 7. Dağ Topçusu Bölüğü'nün 7 Şubat'ta Sarıkamış'a çekilmek üzere hazırlandığını haber alan Ermeniler, ayın 5'inden itibaren kumandanı topçusu ile beraber tutuklamış ve ordu kumandanının emri üzerine serbest bırakmak mecburiyetinde kalınca aynı manevrayı 3 kere daha tekrarlamışlardı. Erzurum'daki Ermeniler başkumandanı topçular şehri terk ettikleri takdirde bütün şehrin kan içinde yüzeceği yönünde tehdit etmişlerdi. Ordu kumandanı topçunun gönderilmesinden vazgeçilmesi için emir vermeye mecbur oldu. 7. Dağ Topçu Bölüğü kumandanı ile anlaşmak icap etti. Ermenilerin Rus topçu subaylarına karşı zor kullanmaları halinde birbirimize karşılıklı olarak yardımda bulunmayı ve Ermeni menfaatine çalışmayacağımızı da açık olarak Ermenilere söylemeyi aramızda gizlice kararlaştırdık. Elimizdeki maddi kuvvet top, makineli tüfek ve Rus subaylarından ibaretti. Dağ Topçusu Bölüğü subayları ikametgahlarını mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın seçtiler. Mevki topçusu subayları olan bizler de işgalden beri umumi karargah bulunduğu İslam mahallesindeki evlerimizi aramıza yaklaştırdık. Andranik'in gelişinden beri moralin etrafında Türk ihtilali korkuları çoğalmıştı. Onun için Andranik bir ihtilal vukuunda müsebbiplerin tutuklanması sırasında Mecidiye Kalesi'nden şehri bombardıman edebilmek üzere bu kaleye muktedir bir Rus subayının tayinini emretti. Biz hepimiz bulunduğumuz Müslüman mahallesini terk ile Ermeni mahallesine geçmekliğimiz için emir aldık. Biz 2 seneden beri bu mahallede oturmuş ve Müslüman halkla devamlı olarak temas etmiş olduğumuzdan Ermenilerin bu teklifini çok acayip bulduk. Rus subayları dövüşebilecek bir düşmana karşı dövüşmek üzere hizmette kalmış olduklarını, fakat hiçbir zaman kadın ve çocuklara karşı topçu ateşi açmayacaklarını bildirdiler. Ermenilerin Müslümanların ayaklandığı bahanesiyle Müslümanlar üzerine ateş açılmasını isteyeceklerinden hiç kimse şüphe etmiyordu. Ermeni mahallesine taşınmak aşağıdaki 3 meseleden dolayı imkansızdı. Tayin olunmuş müddet zarfında bu nakil mümkün değildi. 2. Müslüman mahallesinden Rus subaylarının çekilmesini müteakip Ermenilerin İslamları katledecekleri belliydi. 3. Rus subayları birkaç zamandan beri Ermeni mahallelerine hiç emniyet etmediklerinden oralara taşınmaktan çekiniyorlardı. Müstahkem mevki kadrosuna dahil olmayan dağ topçu tabarı subayları dahi bombardıman teklifini reddettiler. Bunun üzerine Ermeniler mecburen bu pis işi kendi kendilerine icraya kalkışarak sözde ihtilal kışkırtıcısı olarak birkaç Türk'ü tutukladılar. Miralay Morel'in şehri topa tutmak için vaki olan teklifi nazara dikkati çektiğinden mahiyetimdeki subayları toplayarak bir toplantı yaptık. Bu birinci toplantıda bütün müstahkem mevki topçu subayları ve birkaç gün evvel gelen 2 İngiliz subayı dahi hazır bulunuyordu. Bundan başka Miralay Morel, Miralay Sinkeviç, Dolukanov, Torkum, Andranik ve Doktor Savriyev dahi mevcut idiler. İngiliz subaylarını davetten maksadımız Rus subayları ile Ermeni kumandanları arasındaki münasebetleri göstermek ve Rusların sahip olduğu vasıtaları meydana koymak ve ikametleri müddetinde gözlemledikleri vakayı döndüklerinde amirlerine anlatmak idi. Doğrudan doğruya emrim altında olan telgraf ve telefon hatlarına sahip olmadığımdan emirlerimin hedeflerine varmadığından emindim. Dolayısıyla bu toplantıdan istifade ederek Ermenilerin o ana kadar bizzat müşahede ettiğim veya başka kaynaklardan öğrendiğim vahşet ve kirli mezaliminin teferruatını anlattım. Hazır olanlara Ermeni kıtalarının disiplin derecesini izah ettim. Başkumandan Odi Şelitze'nin ağzından işittiğim misalleri zikrettim ve izahatımı şu sözlerle bitirdim. Biz Erzurum'da kalan Rus subayları üniformalarımızın himayesi altında Ermenilerin en feci cinayetleri işlemeleri için değil, amirlerimizin emirlerine itaat ve Rusya'ya itaat etmek için kaldık. Eğer Erzurum'da bulunduğumuz müddet zarfında Ermenilerin barbarca ve vahşi fiilleri son bulmadığı takdirde bizler, yani Rus subayları işimizi bırakarak şehri terk etmemize müsaade edilmesine ısrar edeceğiz. Benden sonra söz alan diğer subaylar iddialarımı her bakımdan teyit ettiler. Bana verdiği cevapta Andranik Ermenilerin Rusya'ya ebediyen şükran borçlu olduklarını ve kendilerinin Rusya'nın bölünmez bir parçasını teşkil ettiklerini ve şimdiki zamanda ise yalnız Rusya menfaatlerine hizmet ettiklerini söyledi. Ve sonra Ermeni kıtallerine sözü getirerek bunların Türklerle Ermeniler arasında süren ihtilaf ve düşmanlığın neticesi olduğunu, Erzurum'a seyahatindeki maksadın bu gibi acı ahvali meydandan kaldırmak olduğunu ve eğer Ermenilere söz anlatamazsa ilk önce kendisinin şehri terk edeceğini beyan etti. Bu toplantıdaki müzakereler tercümanlar tarafından tercüme ediliyordu. Andranik sözüne devamla şehri terk etmek isteyen subaylara gelince cesaretlerinden emin olmayanların şehri terk etmeleri münasip olduğunu ve bu gibilere kolaylık göstereceğini söyledi. Miralay Sinkeviç verdiği cevabında Erzurum'da hizmet gören subayların Rusya'ya hizmet ettiklerinden ve kendisinin de bu kanaatle burada kaldığından bahsetti. Bu toplantıdan sonra bütün zabitan 10 gün daha kalarak Andranik tarafından vuku bulan beyanatın hakikate muvafak olup olmadığını beklemeye karar verdiler. Toplantı Şubat'ın ya 20'sinde veya 21'inde olmuştu. Bundan bir müddet sonra Albay Dolukhanov bana ve diğer Rus subaylarına bu subayların Ermenileri hakir görmeleri hatta onlardan nefret etmelerinden dolayı hayretlerini bildirdi. Ertesi günü Andranik sokaklara astırdığı Türkçe ilanlarda cinayet faillerinin Ermeni olsun Türk olsun cezalandırılacaklarını ve Müslümanların korkmadan işlerinin başına gidebileceklerini ve tarlalarda çalışmaya gönderilen Müslüman amele geri dönmediği takdirde bunları toplamaya memur müfrezenin tamamıyla mesul tutacağını yayımlıyor ve ilan ediyordu. Ertesi günü mahiyetimde Ermeni yüzbaşısı Can Polatyan olduğu halde atla sokaktan geçiyordum. İlanı okuyan birkaç kişi gördük. Can Polatyan bunlara eğer İslamlar bir ihtilal yapmayacak olursa Ermenilerden hiçbir suretle korkmaya mahal olmadığını söyledi. Cevap olarak Müslümanların iki seneden beri azarlanmaya değer bir harekette bulunmadıklarını ve bundan böyle de böyle bir harekette bulunmak niyetleri olmadığını söylediler. Ve bütün arzularının silah ve her türlü müdafaa vasıtalarına mahrum kalmış olan Müslümanların sebepsiz olarak öldürülmemeleri olduğunu ilave ettiler. Benim Rus topçu kumandanı olduğumu ve gerek benim gerek Rus arkadaşlarımın Müslümanlara kötülük gelmesini arzu etmediğimizi ve eskisi gibi ileride de bütün vesait ve kuvvetimizle bu zavallı insanları himaye edeceğimizi kendilerine söylemesini yüzbaşı Can Bolatyan'dan rica ettim. Orada bulunan Türklerin birçoğu bilhassa içlerinden bir ikisi sözlerimi tasvip ederek benim 7 Şubat katliamında kendilerinin hayatını kurtarmış olduğumu söylediler. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.
Toplantı esnasında karakteristik bir misal olarak 7. Kafkasya Bağkuşluk adında subay olan muadil yüzbaşı Yermolov'un hadisesi de gösterildi. Bu subay terfi yolunda yeni Ermeni taburundan başka bir yere nakledilmişti. Kendisini bundan vazgeçirmek hususunda yaptığı beyzide teşebbüslerden sonra ısrar ettiğini gören Miralay Morel, iletkisinin üzerine bu subayın vazifesini yapmaya muktedir olmadığı için cephe genel kurmayı önüne iade edildiğini yazmıştı. Aynı zamanda kendisine 24 saat içinde Erzurum'u terk etmek emri. Bu hadise Ermeni menfaatlerine hizmet etmek istemediği de diğer taraftan da Miralay Morel'in Ermenilerin hizmetinde bulunduğunu alenen söylemek tedbirsizliğinde bulunduğu için kıymetli ve fedakar bir subayın şerefine nasıl tecavüz edildiğini göstermektedir. İkinci toplantıda Doktor Savriyev Andranik'in sözünü tekrar ederek barış anlaşmasının